Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar. Bir perspektifte daha birlikteyiz. Haluk Özdalga ile birlikte AKP eski milletvekillerinden ve bugünlerde ve epeydir daha doğrusu bugünlerde değil, Türkiye'yi iç ve dış siyaset açısından bağımsız bir gözle izlemekte Haluk Bey. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ben de herkese merhabalar diliyorum. Size de teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
Her zaman olduğu gibi. Şimdi biraz bu son tartışma üzerinde duracağız. Tartışma biraz karmaşık. Çünkü aslında yani o son zamanlarda popüler olan tabirle biraz at izi it izine karıştı. Amiraller bildirgesi bir tarafta, işte Kanal İstanbul tartışması bunun merkezinde, milletvekillerinin yaptığı açıklamada, eski büyükelçilerin yaptığı açıklamalarda, yine Montre, Kanal İstanbul. Böyle bir karmaşık bir resim var ve kimin açık olarak neyi savunduğu, hangi çıkarların, menfaatlerin çatıştığı Türkiye'nin etrafında ve Türkiye'nin kendisi açısından tam olarak anlaşılamıyor. Dolayısıyla buna biraz açıklık getirmek için konuşmak istiyorum. Şimdi Montre, Kanal İstanbul diyoruz. Bu tartışmayı nasıl değerlendirmek lazım? Hangi mercekten bakmak lazım? Nedir bu meselenin özü ve doğru bakış, sağlıklı bakış Türkiye'nin ulusal çıkarları bakımından nedir?
Evet, teşekkür ederim. Dediğiniz gibi çok hem önemli bir konu hem de yoğun bir şekilde tartışılıyor. Bir tarafta şöyle de bakılabilir. Bir tarafta iktidar kanadı var. Bir tarafta da kendisini muhalefette konumlandıran kişiler, gruplar veya partiler her neyse var. Bu da doğal iktidar ve muhalefet taraflarının olması. Ama bu tartışmada her iki taraftan da gelen bazı tavırlar, açıklamalar var. Ben onlara tam olarak katılmıyorum. Önce objektif olarak onları tespit etmemiz gerekir. Sonra herkes kendi tavrını alır. Şimdi evet. Bu çerçevede sık sık ihmal edilen, yani Kanal İstanbul bağlamında Montre Sözleşmesi tartışmalarında sık sık ihmal edilen iki tane temel husus var. Onlara işaret etmek istiyorum ben. Bunlardan birincisi şu. Kanal İstanbul yapıldığı zaman, yapılıp bitti, işletmeye alındı farz edelim. Uygulamada Montre Anlaşması'nın dışına çıkılması mümkün değil. Çıkarsanız ihlal etmiş olursunuz. O anlamda söylüyorum. Yani ihlal edilmesi demek de Türkiye çünkü Montre Anlaşması'nın hükümlerini uygulamaktan sorumlu ülke, ihlal ederse çok hızlı bir şekilde feshe gidecektir Montre. O da zaten anlaşmanın içinde var nasıl olacak. Birincisi bu. İkinci önemli husus, Montre'den bugünkü dünya koşullarında, bugünkü Montre 1936 tarihinde imzalandı biliyorsunuz. Bugünkü dünya koşullarında Montre Anlaşması'ndan daha iyisini yapmak mümkün değil. Bunu ben objektif olarak dünya koşullarını anlatacağım. Objektif olarak zannedersem izleyicilerimiz de katılacaklar buna, niçin mümkün olmadığını.
Tamam.
Şimdi hemen burada küçük bir parantez açayım. Ben şimdi bu sohbetimizde anlatacağım görüşlerini esas itibariyle Türk Boğazları'nın tarih içindeki önemi diye bir kitaptan faydalanarak ileri süreceğim. Ve bu kitabın yazarı da benim rahmetli babam.
Ne kadar benim açımdan, evet.
Evet. Benim açımdan öyle bir önemi var. Bu Türk Boğazları'nın tarih içindeki önemi adlı kitap 1965'te İstanbul'da çıktı. Ve esas itibariyle bu kitap Montre üzerine, fakat Montre'ye gelen son 200 yıllık gelişmeleri anlatıyor. Montre bağlamında tarihi gelişmesi içinde Montre'yi anlatıyor.
Babanız bunu bir tarihçi sıfatıyla mı yazdı?
Hayır, hukukçu.
Hukukçu sıfatı.
Askeri yani. Hukukçu.
Askeri hukukçu.
Bu kitabı yazdığı sırada, o sırada Milli Savunma Bakanlığı'nda Askeri Adalet İşleri Başkanı'ydı. Milli Savunma Bakanlığı'nda Askeri Adalet İşleri Başkanı'ydı. bu kitaba dayandıracağım. Bu kitap
Aslında
tabii.
bu kitabın tekrar basılmasında da yarar var.
Evet, tabii. Ben şu anda gayet tabii satın almak mümkün değil, mevcudu yok. Ben baktım bazı sahaflarda bir iki kopyası vardı, onlar da satıldı son zamanlarda. Ben sahaflarda da bulamadım. Böyle bir durum var. Şimdi biz gelelim kendi tezlerimize. Diyoruz ki Kanal İstanbul yapılırsa onun uygulamasının Montrö hükümleri dışında olması mümkün değildir. Ama isterseniz çok hızlı bir Montrö hükümlerine bakalım ondan önce. Nedir Montrö hükümleri?
Evet.
Montrö
Onda
hükümleri bir
karar
kere
verip
prensip olarak
kısaca tık tık tık tık nokta nokta
çok
gidelim.
kısa, çok kısa. Çünkü bunlar çok konuşuldu kamuoyunda. Ticaret gemilerine aslında serbest geçiş hakkı tanıyor. Ticaret gemilerine. Savaş gemilerine ise çok ayrıntılı hükümler getiriyor. Kıyıdaş ülkelerin savaş gemileri, kıyıdaş olmayan ülkelerin savaş gemileri, barış zamanı, savaş zamanı, Türkiye'nin savaşa taraf olduğu veya olmadığı zamanlar veya Türkiye'nin kendisini pek yakın savaş tehdidi altında hissettiği dönemler diye sınırlandırmalar getiriyor. Boğazlardan geçecek gemilerin sayısı, tonajı, Karadeniz'de bulun tipi ve Karadeniz'de bulundurulacak gemilerin toplam tonajı ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler getiriyor. Mesela Karadeniz'de kıyıdaş olmayan ülkeler maksimum 45 bin tona kadar gemi bulundurula savaş gemisi bulundurulabilir diyor vesaire. Ama en önemli hükümlerden birisi Türkiye açısından, bu rakamlara sayılara çok girmeyeceğim çünkü çok yazıldı bu. Ama Türkiye açısından en önemli hükümlerden birisi Boğazlardan savaş gemilerinin geçişini Türkiye'nin savaşta taraf olduğu durumlarda, savaş dışında değil, savaşta taraf olduğu durumlarda veya kendisini pek yakın savaş tehdidi altında hissettiği
Hissettiğim.
durumlarda Boğazlardan geçiş takdirini tamamen Türkiye'ye bırakıyor. Türkiye'nin eline bakıyor. Bu önemli. Şimdi 1936'dan bu yana baktığımız zaman 85 sene geçmiş. Sadece 2. Dünya Savaşı sırasında değil, tüm bu 85 yıl boyunca bu Montrö Anlaşması Karadeniz'de ve dolayısıyla Türkiye'nin barışının korunmasında çok büyük hizmet yaptı. Sadece 2. Dünya Savaşı'nda değil. Şunu da hemen ilave edelim. Mesela bugün, bunun en son örneğini bugün görüyoruz. Eğer Montrö Anlaşması olmasaydı, Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle eminim ki bugün Amerika çok güçlü bir şekilde deniz kuvvetlerini Karadeniz'e çıkarmıştı ve buna mukabil olarak Rusya da kendi kuvvetlerini, deniz kuvvetlerini çıkaracaktı ve Karadeniz'de gerginlik oldukça zirve yapmış olacaktı. Türkiye Montrö hükümlerinin de hemen altını çizelim. Her dönemde çok tarafsız bir şekilde uygulanmıştır. Böyle bir durum var. Şimdi birinci tezimiz ne diyoruz? Kanal İstanbul yapılırsa Montrö hükümlerine bağlı kalmak zorundadır. Neyi kastediyoruz orada? Hemen söyleyeyim. Şimdi Montrö'nün başlangıç kısmında
Yani bu sizin teziniz değil mi? Siz bunu öne
ben
sürüyorsunuz.
söylüyorum ama bu çok açık. Şimdi onu anlatacağım,
Tamam,
için açık olmayayım. Yorum
anladım.
yok burada. Yani
Anlıyorum.
yoruma açık kısım pek yok benim gördüğüm kadar. Çünkü bakın Montrö Anlaşması'nın başlangıç kısmında bir tanım var. Çünkü Montrö Anlaşması Boğazlardaki deniz seyrini yahut eski tabirle seyrü seferi yani navigasyonu düzenliyor Boğazlarda. Çok açık bir tanım var başında. Dibaçesinde yani
Giriş
İngilizce
kısmında.
preamble dedikleri
Giriş kısmında.
boğazlar, evet boğazlar deyimiyle ifade edilen, okuyorum oradan şimdi, boğazlar deyimiyle ifade edilen Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi ve Karadeniz Boğazı'dır diyor. Şimdi Karadeniz
Evet.
Boğazı dedi, İstanbul Boğazı diyoruz bugün biz buna daha çok. Şimdi bu tanımı hukuki anlamda güçlendiren bir metin daha var. O da Lozan 1923 tarihli Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin birinci maddesi. Şimdi bu Lozan Boğazlar Sözleşmesi nedir derseniz hemen onu da açıklayalım. Bildiğimiz Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin kuruluşunu belirleyen Lozan Anlaşması'nın ek belgeleri var, ek senetleri var. O ek senetlerinden bir tanesi Lozan Boğazlar Sözleşmesi'dir. Ve Montreux Anlaşması Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin yani esas Lozan Anlaşması'nın ek seneti olan Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin yerine geçen anlaşmadır. Orada da aynı tanım var. Bizim burada boğazlar dediğimiz Çanakkale Boğazı'dır ve Marmara Denizi'dir ve Karadeniz Boğazı'dır diyor. Dolayısıyla Montreux Anlaşması bu üç su yolunu tek bir su yolu olarak
evet.
Şimdi bu çok açık sözleşmedi. O zaman şimdi Kanal İstanbul'dan açıldı, işletmeye alındı farz ediyoruz. Kanal İstanbul'a giren bir gemi. Kanal İstanbul kendisi Montreux ile bağlı değil ama Kanal İstanbul'dan çıktığı anda Karadeniz'den girdiğini farz ediyoruz. Montreux Sözleşmesi hükümlerine bağlı olmak zorundadır. Tanım çok açık burada. Değil mi?
Yoruma açık gibi geliyor bana. Bilmiyorum tabii. Siz anlatın.
Yani hayır şimdi bir su yolu tarif edilmiş.
Evet.
Çanakkale Boğazı, Marmara, İstanbul Boğazı.
Evet.
Burada şu şu şu hükümler uygulanır diyor. Şimdi bu su yolunun üstünden bir yerden bir tarafından kısa bir saplama yapıyorsunuz. Oradan girdiniz ama tekrar o su yoluna çıktı gemi. Orada bu Montreux hükümlerine tabi olmak zorunda. Çok açık. Hatta bir lafı ediliyor bu Gelibolu Yarımadası'nda. Çanakkale Boğazı'nı tamamen bypass edecek, atlayacak ve Marmara'yı Ege'ye bağlayacak bir kanal açılabilir.
Saros kanalı deniyor.
Evet, evet, laf ediliyor. O kanalı açsanız dahi Marmara'dan geçmek zorunda olduğunuz için Montreux hükümleri kesin olarak yine geçerli olacaktır.
Peki bir şey sorabilir miyim Haluk Bey?
Buyurun.
Bu Montreux 36 sözleşme 36'da imzalandığı zaman taraf devletler ya da imzacı devletler ile yani o zamanın taraf devletleri ile bu Kanal İstanbul eğer inşa yapılırsa Kanal İstanbul'u da bu sözleşmeye ek olarak ek madde ya da neyse ek senet olarak eklemek üzere yeniden bir toplantı yapmak gerekmez mi?
Şimdi onu isterseniz
yani genişletmek gerekmez mi?
Yani sizin söylediğiniz Montreux Sözleşmesi'nin değiştirilmesi.
Evet ya da kapsamın
feshedilmesi.
Kapsamının genişletilmesi. Feshedilmesi değil. Feshedilmesi.
Hayır.
Kapsamının
değiştirilmesi. Bazı maddelerinin değiştirilmesi ve feshedilmesi Montreux Sözleşmesi'nin 28 ve 29. maddelerinde anlatılıyor. Ona şimdi ikinci başlık altında geleceğiz. Orada peki. Konuşalım isterseniz.
Tamam.
Yani ben şimdi girmeyelim, konuyu dağıtmayalım. Onu
tabii.
Biraz sonra konuşalım.
Zaten
süremiz yani Montreux Sözleşmesi olsa. Nasıl değişir? Nasıl fesh olabilir? Onları göreceğiz.
Tamam.
Şimdi buradaki başka bir hukuki yorumu ben düşünemiyorum. Çok açık bir su yolu tarif edilmiş. Bu yolunun bir kısmından kaçınsanız bile o su yoluna daha sonra girerseniz oradaki kurallara tabi olmak zorundasınız.
Anlıyorum.
Ancak şunu da söyleyelim. Kanal İstanbul yapıldığı zaman şimdi İstanbul Boğazı'ndan alınan ücretler var. O ücretler zaman geçti, yıllar geçti. Enflasyon nedeniyle küçük bir rakamlara indi. Kanal İstanbul açıldığı zaman karar vericiler, Türkiye'deki karar vericiler oradan geçen gemilerden Montreux'de kaydedilen ücretlerden daha farklı ücretler alabilir. Bunu alabilir. Gemi geldiği zaman İstanbul Boğazı'ndan mı geçeyim? Yoksa Kanal İstanbul'dan mı geçeyim kararını güvenlik şartları, zaman ve maddi unsurlara dikkate alarak geminin kaptanı ve dolayısıyla bağlı olduğu şirket verecek. O yapılabilir. Şimdi eğer ben öyle bir şey olacağına hiç ihtimal vermiyorum. Yani Türkiye'de hiçbir karar vericinin bu alınan ücret hariç o olabilir. Türkiye'de hiçbir karar vericinin ben Kanal İstanbul'dan Montrö hükümlerine aykırı bir şekilde gemiler geçirmesine izin vereceğim şeklinde bir yaklaşıma geleceğini hiç tasavvur etmiyorum. Ve öyle bir şey de yok şu ana kadar. İma yok. Öyle bir ima yok. Çünkü çok açık bir şekilde bu Türkiye'nin güvenliği açısından Montrö'nün fesi sakıncalı bir olay, sakıncalı bir gelişme olur. Onu da yine ikinci bölümde göstereceğiz. Sakıncalıdır, doğru değildir ve hiçbir Türkiye'de karar vericinin bu yola gideceğini sanmıyorum. Gidilirse zaten eminim ki çok hızlı bir şekilde Montrö Anlaşması'nın tarafları itiraz edecektir ve fesih yoluna gidecektir. Montrö Anlaşması'na fesih yoluna gidecektir.
Onların böyle bir hakkı var. Yani kendi
Tabii,
tarafından feshetme
şunu
hakkı var.
söyledim. Şimdi Montrö'nün feshedilmesi de mümkün. Şimdi göreceğiz onu. Bazı maddelerinin değiştirilmesi de mümkün. O sözleşmenin içinde var.
Peki ona girelim o
Şimdi
zaman.
ikinci konu belki biraz daha önemli. Şimdi bazı çevre, iktidar ve onların sözcüleri daha çok Montrö'nün tam bir egemenlik ifade etmediğini iddia ediyorlar. Ve ayrıca sanki Montrö'den daha iyi bir sözleşme yapılabilirmiş gibi bir zihinlerinde arayış var. İfadelerden, açıklamalardan, tartışmalardan o çıkıyor. Ben bunlara katılmıyorum. Anlatacağım şimdi için. Montrö'den daha iyisini yapmak bugünkü dünya koşullarında daha iyi mümkün değil. Ama hemen şunu da söyleyeyim. Ben şu görüşe de katılmıyorum. Montrö'nün feshedilmesi bir ihtimal. Bir ihtimal. Türkiye yanlış uygulama yaparsa fes'e gider hızlıca ama yanlış uygulama yapmasa bile Montrö'nün tarafı olan ülkelerden birisi o yolu açabilir kendi çıkarlarına uygun gördüğü için. Ama o takdirde tabii Türkiye'nin güvenliği açısından elverişli ve uygun bir durum, Türkiye'nin tercih edeceği bir durum ortaya çıkmaz. Ama bazı çevrelerin iddia ettiği gibi inşallah öyle bir şey olmaz ama olursa Türkiye'nin egemenliği son bulmaz. Boğazlardaki egemenliği son bulmaz. Kesinlikle. Şimdi onu anlatacağız nasıl olacağını, niçin son bulmayacağını. Şimdi Montrö'nün 28 ve 29. maddelerinde bunlar anlatılıyor. Diyor ki herhangi bir ilk 20 yılda olduktan sonra ki çoktan doldu, 5 yıllık süreler var. Herhangi bir taraf ülke fesini isteyebilir veya bazı maddelerinde değişiklik isteyebilir. Bu
Taraf
durumda bazı
ülke dediklerimiz mesela Rusya,
tabii 9 ülke, 9.
Bulgaristan, Romanya.
Şimdi kim sayayım bakın Türkiye, Rusya, İngiltere, Fransa, Japonya, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan. Bunlar.
Gürcistan.
Hayır. Şimdi geleceğiz
Peki
ona.
o zaman
Gürcistan yok. O zaman
yok.
yoktu. Ukrayna yok. O zaman yoktu. Şimdi onlara da geleceğiz.
Evet.
Onlar da önemli. İsteyebilirler. 28-29.
Amerika'da yok.
Efendim?
Amerika'da yok. Değil mi? Taraf ülkeler
Amerika
arasında.
yok. Amerika
Tamam.
yok ama Amerika dünyanın en güçlü deniz kuvvetine sahip bir ülke. Ve her zaman bu konuyla ilgilenmiş ve Amerika'nın öteden bir görüşleri var. Onları da anlatacağım şimdilik.
Peki, tamam.
Konferans toplanıyor. Taraflar konferansı toplanıyor. 28 ve 29. madde çerçevesinde. Değişiklik böyle oluyor. Şimdi bir dünyadaki duruma bakalım. Onu da görmemiz gerekiyor. Sadece Montrö değil. Diğer hukuki belgeler var. Şimdi bu Montrö ile ilgili tartışmayı sadece Montrö Anlaşması'nın kendisine değil, geçerli diğer hukuk metinlerine bakmamız gerekiyor.
Peki
Ve
kısaca onlara bakalım. Çok
tabii ama
bak
bu
fazla daralmadan.
dünyadaki uygulamalara bakmamız gerekiyor. Şimdi bugün dünyada genel olarak uygulanan prensip denizlerde iki açık denizi birbirine bağlayan boğazlarda dünyada uygulanan prensip serbest geçiş prensibi. Serbest geçiş ve zararsız geçiş olarak tarif ediliyor. Bazen transit geçiş deniliyor. Ama genel prensip şu, açık denizi birbirine bağlayan bir boğazda o boğazı da egemenliği olan bir veya birden fazla devletin dışındaki gemilerin de serbest bir şekilde zararsız geçiş yapması. Şimdi dünyada uluslararası deniz hukukunu bugün belirleyen anlaşma Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Anlaşması 1983 tarihli. Orada zaten o anlaşma bu prensip, bu bakış açısıyla hazırlandı.
Tamam.
Hatta diğer ülkelere zararsız geçiş nedir onu da tarif ediyor, ayrıntılarını veriyor, hakkı verirken kara sularına egemen ülkelerin bu geçişten hiçbir ücret alamayacağını da getiriyor kural olarak. Şey hariç, eğer hizmet verirse alacağı ücret var, o hariç.
Onu da vurgulayalım, 83 anlaşmasında Türkiye'nin imzası yok.
Tamam, güzel. Türkiye'nin imzası yok. Çünkü Yunanistan'la anlaşmazlığı var, kara suları meselesi, imza atmadı. Ama objektif hukuk diye bir kural var. Objektif hukuk bir hukuk kuralı veya metni eğer genel geçerlilik kazanmışsa ve özellikle, bakın altını çizerek söylüyorum, deniz ulaşım yolları ile ilgili konularda imza atmayan tarafları da bağlıyor. Böyle bir durum var. Onu da görelim. Dolayısıyla bugün dünyada geçerli olan anlayış, burası benim boğazımdır. Yani benim boğazımdır ne demek onu da açalım. Benim boğazımdır demek, o boğazdaki suların senin kara suların olması demek.
Evet.
Şimdi bir de burada öyle bir durum var. Ben egemen ülkeyim. Kendi boğazımdan, eğer o boğaz açık denizleri birbirine bağlıyorsa, istediğimi geçiririm. İstediğimi geçirmem ilkesi geçerli değil. Montreux Uluslararası bu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Anlaşması'nda, onu da söyleyelim, şöyle bir hüküm var. Diyor ki daha önce imzalanmış anlaşmalardaki hükümler saklıdır diyor. Daha öncekilerde. Montreux'de oraya giriyor. Onun için hukuken geçerli Montreux. Bu hukuki durum bu.
Tamam.
Şimdi o değişikliğe geleceğiz. Dünyadaki uygulamaya bakalım. Dünyada bugün Türk boğazlarının Montreux nedeniyle sahip olduğu imtiyazlara veya Türkiye'nin haklarına, hükümlerine benzeyen bir uygulama yok Türkiye'de. Cebele Tarık'a bakıyorsunuz. Cebele Tarık Boğazı'ndan bütün ticaret ve savaş gemileri her zaman serbest bir şekilde geçebiliyor.
Evet.
Mesela Danimarka'da Belt Boğazları var. Baltık Denizi'ni Belt Boğazları.
Yarısa bağlayan.
Atlantik'e bağlayan. Orada eskiden Danimarka geçiş ücreti alıyordu. Amerika itiraz etti. Kaldırdı Danimarka geçiş ücreti. Orada da serbest. Kızıldeniz'i Umman Denizi'ne ve Hint Okyanusu'na bağlayan Babil-Mendeb Boğazı. Güney Amerika'da meşhur. Güney Amerika'nın dibine kadar gidip dolaşmayı gereksiz kılan Magellan Boğazı. Oradan da geçiş serbest. Savaşta, barışta ve bütün, ki orası Şili ve Arjantin'in karasuları, geçiş serbest. Malaka Boğazı. Bütün boğazlarda durum böyle. Kanallarda kısaca onlara bakalım. Hukuki açıdan bu uluslararası sözleşme, deniz hukuku sözleşmesi ile ilgili hukuk kural yok kanallarla ilgili. Yani insanların açtığı, devletlerin açtığı kanallarla ilgili, ama genel bir uygulama var. O kanalı açan ülke kanaldan ücret alabilir, ama kanalı yerleşmiş hukuk kurallarına göre yönetmek zorundadır. Nedir o? Birincisi, serbest geçişe öncelik tanıyacak ve koyduğu kuralları bütün ülkelere eşit bir şekilde uygulayacak. İstediğimi geçiririm, istediğimi geçiremem demeyecek. Mesela Süveyş kanalı 1888'de açıldı. O sırada Mısır kağıt üzerinde Osmanlı'ya bağlıydı ama İngiliz işgali altındaydı. O nedenle İstanbul'da bir konferans toplandı. O konferansta alınan karara göre Süveyş kanalından ticaret ve savaş gemileri bütün ülkelerin her zaman serbest bir şekilde geçiş hakkına sahip. Mısır'da birçok şeyler oldu. Darbeler oldu. Nasır geldi. Bağımsızlığını kazandı. Süveyş krizi çıktı. İngiltere bir daha işgal etti oraya Fransa ile birlikte vesaire. Ama bütün bunlara rağmen bu kural değişmedi.
Evet.
Aynı durum Panama kanalında var. Bütün gemileri açık. Ve benzer ilginç bir durum Kiel kanalı var. Almanya'nın açtığı hemen Danimarka'nın güneyinde.
Doğru.
Almanlar açtı. Baltığı Atlantik'e bağlıyor. Orada Almanya burası benim egemenlik alanım dedi. Tek taraflı kullandırdı kanalı. Sonra itiraz edildi. Mahkemeye edildi. Şimdi o kanalda da aynı kural geçerli. Yani serbest geçiş bütün ülkelerin gemileri için esas ve herkese aynı kuralı uygulamak zorunda. Hatta mesela savaş çıktığı zaman eğer siz savaşan ülke değilseniz savaşan diğer ülkelerin hepsine aynı kuralı uygulamanız gerekiyor. Savaşan ülkelere bile. Böyle bir durum var. Şimdi bir de ülkelerin durumuna bakalım. Kısaca.
Evet ama vaktimiz de fazla daralmasın. Kısaca.
Evet. Hızlı. O zaman Amerika eskiden beri dünyanın en büyük deniz gücü olarak eskiden beri hep serbest geçişi savunuyor. Zaten İstanbul Boğazları ile ilgili olarak Lozan müzakerelerinde Amerika taraf değildi, gözlemci olarak katıldı. Amerikan temsilcisi Türk Boğazları'nın geçişin serbest olmasını istedi.
Evet.
Daha sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Potsdam Konferansı var. Orada 3 muzaffer ülkenin Rusya, İngiltere, Amerika başkanları toplandı. Truman orada tekrar Türk Boğazları'nda serbest geçişi savundu ve Amerika dünyanın en büyük deniz geçişi olarak hem Türk Boğazları'nda, bizim boğazlarda hem dünyanın her tarafında bunu savunuyor.
Evet.
Şimdi Çin bugün dünyanın ikinci büyük gücü.
Evet.
Dünyanın ikinci büyük gücü. Gemi sayısı Amerika'dan biraz daha fazla ama fiilen ikinci sırada diyebiliriz. Bir ihtilaf çıkarsa Montreux ile ilgili, yani bir müzakere, orada kendi ağırlığını emin olabiliriz ki serbest geçiş lehine kullanacak.
Maç isteyecek tabii.
Kullanacak. Şimdi taraflardan birisi Yunanistan böyle bir konferans toplanırsa değişiklik öngören veya feshedip edilmeyeceğini öngören, emin olabiliriz ki Yunanistan Ege'de özellikle Türkiye ile ihtilafları lehine taviz koparmak isteyecek ve bu anlaşmaya yanaşmayacak. Rusya'nın bir tek Rusya var. Rusya'nın tarihi içinde pozisyon hep değişmiştir. Bazen belli bir görüşü savunur, serbest geçişi, tam serbestliği. Bazen tam yasaklanmayı savunmuştur. Konjektürel olarak Rusya'nın ne yapacağı belli olmaz. Bir de siz biraz önce söylediniz, şimdi eğer böyle bir konferans toplanacaksa taraftar değil ama Gürcistan ve Ukrayna var.
Tabii.
Kıyıdaş ülke. Onların da hakkı oraya katılmak. Onun hukuki yolunu bulup katılmak isteyeceklerdir. Ve bugün mesela Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın Rusya'ya karşı kendilerini tehdit altında hissettiği için NATO'nun, Amerika'nın gemilerini Karadeniz'e çıkarmak isteyecekleri muhakkak.
Evet.
Dolayısıyla son bir önemli
noktaya evet,
işaret ediyorum. Zaten Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki serbest geçiş, zararsız geçiş bir tarafa, bazı hukukçular diyorlar ki hukuki belirsizlik ortaya çıkar. Eğer Montre fes olursa hukuki belirsizlik ortaya çıkmaz. Durum çok belirgindir. Çünkü Montre Anlaşması'nın içinde 28. maddede aynen şöyle yazıyor. Montreux'un içinde iş bu sözleşmenin birinci maddesinde, Montreux'un birinci maddesinde teyit edilen geçiş ve seyir serbestliği ilkesinin geçerliliği sınırsızdır. Yani siz bu taraflar bu sözleşmeyi feshederse bunun yerine geçiş serbestliği ilkesi olacak, gelecektir diyor ki o ilkenin de ayrıntıları Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki ayrıntılar olacak. Dolayısıyla şimdi kısaca toplayalım. Ben şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bir, herhangi bir nedenle Montreux fes'e gidebilir. Eğer gitmesi Türkiye'nin güvenliği açısından riskler, ciddi riskler doğuracaktır.
Tamam.
İstenen bir durum değildir ama iptal edildiği takdirde, feshedildiği takdirde ne olacağı çok açıktır. Bütün dünya boğazlarında yürürlükte olan serbest geçiş Bugün az para alıyoruz diye şikayet edilen ücret de sıfırlanacaktır ve serbest geçiş ilkesi uygulanacaktır. Eğer böyle bir şey olursa, temenni etmiyoruz. Peki bu Türkiye'nin egemenliğine boğazlarda son verilmesi anlamına mı gelecektir? Onu söyleyenler var çünkü.
Evet.
Montre iptal olursa Türkiye'nin egemenliği biter.
Hayır.
Böyle bir egemenlik anlayışı yok. Türkiye'nin egemenlik hakları Marmara'da, Boğazlar'da, Çanakkale'de elbette devam edecektir. Ve oranın daha önce olduğu gibi Lozan Anlaşması'nın ekindeki Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nde olduğu gibi askersizleştirmesi söz konusu değildir. Fakat oradan serbest geçiş ilkesi olacaktır. Bu da bizim için tercih edilecek bir şey değildir.
Şimdi
buradan çıkan yani buradan 80... çıkan sonuç
evet buradan çıkan sonuç
buradan çıkan sonuç şimdi bizim eğer Kanal İstanbul'u eleştiriyorsak ben eleştiriyorum. Onu dikkatli bir şekilde eleştirmemiz, başka nedenlerle eleştirmemiz. Mesela Karadeniz'deki ve Marmara'daki, özellikle Marmara'daki ekolojik sonuçları yeteri kadar tartışılmış değil.
Hemen hemen hiç tartışılmıyor bu çerçevede.
Hiç.
Evet.
Yani dünyanın başka ülkesinde denizlerdeki ekolojik sonuçlar yeterince araştırmadan böyle büyük bir yatırım yapılmaz. Şehircilik açısından tartışılmalıdır. Deprem tehditleri açısından tartışılmalıdır. Veya iktisadi kaynakların ne kadar doğru ve yanlış yönlendirildiğiyle ilgili tartışmalar yapılmalıdır. Ama bir taraftan Montreux'de biz egemen değiliz yeteri kadar söylemi bir taraf bırakılmalıdır. O doğru değildir. Türkiye şu anda egemendir orada. Tam egemenliği vardır. Hiç temenni edilmez ama Montreux feshedilse bile kendi içindeki hükümlere göre Türkiye'nin egemenliği devam edecektir. Serbest geçiş kuralı uygulanacaktır. Ölçülü bir tartışma çok yerinde olur diye düşünüyorum.
Peki beyim, son bir soruyla
evet.
İki küçük soru, kısa cevapla lütfen. Bir, feshetme, mesela bir ülke, atıyorum Bulgaristan, ben feshetmek istiyorum derse o zaman feshedilmiş mi oluyor bu anlaşma? Yoksa çoğunluğun mu feshetmesi?
Hayır.
Tabii,
feshetmek isteyen ülke dokümanların Montreux Anlaşması ile ilgili dokümanları yöneten ülke Fransa. Fransa'ya müracaat ediyor. Ben feshini istiyorum diyor. Taraflara duyuruyor. 2 sene sonra konferans toplanıyor. Anlaşamazlarsa fesh oluyor. Feshi için de ittifak gerekiyor. Dolayısıyla bir ülkenin feshedebilmesi mümkün.
Mümkün.
Tabii, tabii. Mümkün. Ama değişiklik için, madde değişikliği için 3/4 ülkelerin mutabık kalması yeterli. 2 tane kritik madde var.
Evet.
Orada ise hem taraf ülkelerin 3/4'ünün hem de Türkiye dahil kıyıdaş ülkelerin 3/4'ünün onayı isteniyor, yeterli deniyor. Böyle bir durum var değişiklik için.
Peki ikinci küçük soru. 82-83 Deniz Hukuk Anlaşması'na Türkiye'nin imzacı olmaması herhangi bir krizin büyümesi durumunda Türkiye'nin aleyhine olmaz mı? İmzacı olmayışı.
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Anlaşması'na mı?
Evet.
Hayır, eğer Montreux fesh'e giderse
evet.
Böyle bir ihtimal
mesela
var. Fesh'e giderse Montreux'un içinde zaten vaaz edilmiş o konmuş serbest geçiş prensibi geçerli olacaktır diyor. O da zaten onun ayrıntıları da Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Anlaşması'nda var.
Var ama Türkiye
imzalamasa bile hayır o objektif hukuktur o geçerli olur.
Ama geçerlidir diyorsunuz. Tamam peki.
Tabii, ama zaten serbest geçiş kuralı yani serbest geçiş demek zararsız geçiş.
Evet.
Zararsız
evet.
Geçiş demek kuralsız geçiş demek değil. Onun da kuralları var. Geçen gemi durmayacak, yavaş evet. Gitmeyecek, kara sularına sahip olan ülkeyle ilgili istihbari çalışmalarda bulunmayacak, araştırma, denizde araştırma evet. Yapmayacak, egemen ülkenin getirdiği kurallar, bazı kurallar var, kuralsız geçiş değil. Ama geçiş hakkı bugün dünyada geçerli olan hukuk, açık denizleri birbirine bağlayan boğazlar için
evet.
bütün ülkelerin gemilerinin serbest bir şekilde zararsız geçiş hakkına sahip olması, o uygulanır. O da Türkiye için tabii tercih edilen bir durum değil kesinlikle.
Evet.
Ama egemenliğimizin bitmesi anlamına da gelmez. Fazla da
tabii,
işi
tabii, onu söyle.
Tabii o noktaya getirmek lazım değildir. Son olarak şunu da söyleyeyim. Eğer yapılırsa Kanal İstanbul, ben hiçbir karar vericinin Montre hükümlerine, ücret hariç, Montre hükümlerine aykırı bir uygulama yoluna gideceğine ben tasavvur edemiyorum.
Evet. Peki. Son bir soru. Şimdi bu Montre Kanal İstanbul tartışmaları eklemlendiği vakit, bu amiraller, milletvekilleri, emekli büyükelçiler bildirisiyle tartışma şöyle şekillendi. Halen de devam ediyor ve bitecek gibi de görünmüyor. Bir taraf bunu yani Montreux Sözleşmesi'ni, Karadeniz'e çıkış, giriş vesaire gibi boyutlarıyla Amerika'nın bastırdığını Ankara'ya öne sürüyor. Amerika'nın çıkarları bunun işte lağvını feshedilmesini gerektiriyor diyor. Bir kesim daha bağımsızlıkçı bir boyutuyla işte buna sahip çıkmalıyız diyor. Bir kesim Rusyacı kesim, yani Rusya'yı daha çok, yani Avrasyacı kesim diyelim, işte başka şeyler söylüyor. Şimdi bu burada işler karışıyor. Yani burada Amerika'nın sanıyorum bu meseleye nasıl baktığı Türkiye'deki tartışmayı da şekillendiriyor, yönlendiriyor. Yani ya bunun aleyhinde bir kesim var ya da bundan kaygı duyan, mevcut statükodan kaygı duyan, Amerika'nın da haklarının savunmasını dolaylı olsa bile Türkiye'nin NATO ile yükümlülüklerini falan hesap ederek. Yani bunu biraz netleştirmek lazım. Nasıl görüyorsunuz bunu?
Vallahi ben şöyle görüyorum bunu. Karadeniz eskiden Türk gölüydü. Sonra 18. yüzyılda Rusya oraya indi. Biliyoruz. Rusya Karadeniz'de indiğinden beri boğazlar, Türk boğazları dediğimiz boğazlar, Türkiye'nin çıkarlarıyla batılı devletlerin ve Rusya'nın çıkarlarının karşılaştığı bir alan olmuştur. Tarih
evet.
Boyunca. Bugün de böyledir. Bugün de böyledir.
Bugün yeniden su yüzüne vurdu.
Evet, bugün de böyledir. Ama 1936'da bu çıkarlar çok becerikli bir şekilde, usta bir şekilde dengelenerek böyle bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma bozulursa, onu uzun uzun anlattım, işte yeni sözleşmeler, dünyada ülkeler, Çin vesaire, tekrar yapmak mümkün değildir. Amerika zaten eskiden beri, bu zaten şey bir bilgi değil. Şimdi medyada çok çıkıyor, işte bir amiralle bir Amerikalı büyükelçi konuşmuş, o ona şöyle demiş falan. Ama tamam da bu zaten yani çok iyi bilinen bir şey. Lozan'da beri bunu açık söylüyor Amerika. Potsdam'da açık söylüyor. Müzakerelerde açık söylüyor. Amerika sadece Türk boğazlarında değil, dünyanın en güçlü deniz gücü olduğu için bütün boğazların dünyanın her tarafında açık olmasını istiyor. Oradan geliyor. Rusya'nın durumu değişiyor. Bugün de onu istiyor Amerika.
Yani
dolayısıyla bizim bu işi kendi içimizde ölçüsüz bir şekilde, abartılı bir şekilde tartışmalara sokmamamız lazım. Çünkü ben şuna eminim ki eğer iş oraya giderse, yani yeniden bir konferans toplantıya giderse, çok çok büyük bir ihtimalle fes'e gider. Ama fes'e gitmese bile bugünkünden daha iyi hükümler içeren bir anlaşma çıkartmak mümkün değil.
Anlıyorum.
Bu şartlarda.
Yani bunu iddia eden Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında yanlış düşünüyor diyorsunuz dolaylı olarak. Çünkü
hangi konuda?
İşte yani bakarız kendimiz için daha iyi bir durum olursa.
O mümkün değil.
Evet.
Bir. Bakın ben iki taraf, yani iktidar ve muhalefet olarak baktığımız zaman ben ikisinin de görüşlerine tam olarak katılmıyorum. Daha iyisi mümkün değil.
Hı-hı.
İki, Montreux'de bir egemenlik eksikliği söz konusu değil. Daha iyisini yapmak mümkün değil. Ama hiç istemediğimiz bir şekilde Montre düşerse, fes olursa da dahi Türkiye'nin varlığı bir tehdit altına girmeyecek ve Türkiye'nin egemenliği yok olmayacaktır boğazlar, Türk boğazları üzerinde.
Evet,
daha
evet.
Böyle bir orta yoldan,
yani
çünkü o bildirilerden bazılarında çok bence aşırı tespitler var diye düşünüyorum.
Evet.
sayın diplomatlarımızın tespitlerinde Türkiye için bir beka sorunu değil. Tabii Türkiye'nin güvenliği daha ciddi risklerle karşılaşır ama Türkiye'nin egemenliği devam eder.
Peki.
İnşallah da o öyle bir noktaya gitmez tabii. Ayrıca da ben Kanal İstanbul yapılırsa tekrar ediyorum, Türkiye'de hiç kimsenin, karar vericilerin Montrö'ye aykırı bir uygulama yapacağını ben tasavvur etmiyorum, edemiyorum.
Peki, böyle noktalayalım. Yani özetle bu tartışmayı yaparken Türkiye'de ne çok hafife almak ne de abartarak alarmist bir noktaya götürmemek lazım. Dolayısıyla bu tartışmayı yerli yerine ölçülü bir şekilde, ihtiyatlı bir şekilde
tabii
yapmak lazım diyorsunuz. Böyle noktalayalım.
Söylediklerim kesinlikle konunun önemini azaltmıyor.
Evet.
Konu çok önemli ama konuya biraz gerçekçi yaklaşalım diyorum.
Gerçekçi senin
Yoksa
kalmak.
Bunun o kadar önemli değil, abartmayın demiyorum.
Anlıyorum. Tamam.
Evet.
Çok teşekkürler.
Ben de çok teşekkür
Haluk
ediyorum.
Bey, Haluk Özdalga ile bir perspektif daha açtık. Montrö Sözleşmesi, Kanal İstanbul ve uluslararası konjonktür ve deniz hukuku üzerine hoş bir sohbet oldu. Değerlendirmeler, tespitler, altını çizdiğimiz önemli noktalar oldu. Tekrar görüşmek üzere diyoruz.
Herkese çok teşekkür ederim.
Diliyorum.
Herkese sevgiler, saygılar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.